Ayrım 18, sayfa 245. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 77. Bölüm. Statoil benzin istasyonunun düz tavanının altında beyaz bir Opel durdu ve içinden el örgüsü açık mavi bir kazak giymiş bir kadın çıktı. Omuz çantasını karıştırarak otomatik benzin yükleme pompasına yöneldi. Ari Metilainen göz ucuyla kadını izlerken patates püresiyle Texas ezmesinin üzerine iki kalın sosis koydu. Ardından yemeğini bekleyen şişko motosikletliye döndü ve kola ile kahveyi otomattan alabileceğini söyledi. Motosikletli eğilip yemeğini alırken deri ceketinin kalın fermuarları tezgahın camlarına sürtündü. Danke dedi. Dipnot Almanca teşekkürler ve kahve otomatına yöneldi. Ari radyonun sesini biraz yükseltti. Açık mavi kazaklı kadın benzin pompasının hortumunu arabasının benzin deposuna yerleştirip biraz geriye çekilmişti. Ari son kaçırma olayındaki gelişmelerle ilgili radyo spikerinin anlattıklarına kulak verdi. Vicky Bennett ile Dante Abrahamson'un aranmalarına son verildi. Western Norland polisi konuyla ilgili açıklama yapmıyor ama kendi kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre polis çocukların cumartesi sabahı öldüklerini tahmin ediyormuş. Ülke çapında arama kararı çıkartan polis eleştiriliyor. Eko Haber kanalı yorumlarını almak için Emniyet Genel Müdürü Carlos Eliasson'a ulaşmaya çalışıyor. Siktir be diye söylendi Ari. Kasanın hemen yanındaki yapışkan not kağıdına baktı ve telefonu alıp polisi aradı. Polis, Sonya Rask dedi bir kadın. Merhaba dedi Ari, ben onları gördüm. Kızla oğlan çocuğunu gördüm. İsminiz neydi? Ari Metilainen. Burada Statoil'de çalışıyorum. Dinger CEO'da. Şimdi haberleri dinlerken çocukların cumartesi sabahı öldüklerini tahmin edildiğini duydum ama doğru değil. Onları burada pazar gecesi gördüm ben. Vicky Bennett ile Dante Abrahamson'dan mı bahsediyorsunuz dedi Sonya. Evet onları gece burada gördüm. Pazar gecesiydi. Yani radyoda denildiği gibi cumartesi sabahı ölmüş olamazlar öyle değil mi? Vicky Bennett ile Dante Abrahamson'u mu gördünüz? Evet. Öyleyse niçin hemen aramadınız? Aradım bir polisle konuştum. Ari cumartesi akşamını hatırladı. Radio Gould'u dinliyordu. Henüz ülke çapında alarm verilmemişti. Yerel basın bölge sakinlerine çağrı yapıyor, bir kız ve oğlan çocuğu için gözlerini dört açmalarını istiyordu. Saat 11'de dizel pompalarının ilerisinde park alanına bir tır park etmişti. Tır şoförü 3 saat uyumuştu. Ari onları gece yarısı görmüştü. Saat 2'yi çeyrek geçiyordu. Güvenlik kameralarından gelen görüntülere bakıyordu. Tır başka bir açıdan görüntüye girmişti. Kocaman araç hareket edip giderken benzin istasyonu iyice ıssızlaşmıştı. Ari birden binanın arkasında bir silüet görmüştü. Araba yıkama yerinin çıkışına çok yakındı. Bir değil iki kişiydi. Ari ekrana dikkatle bakmıştı. Tır dönmüş istasyon çıkışına yönelmişti. Farlarının ışıkları kocaman pencereden içeri yansımıştı. Ari tezgahın arkasından ayrılmış binanın arka tarafına koşmuştu ama onlar çoktan kaybolmuşlardı. Kız ve küçük çocuk kayıplara karışmıştı. 78. Bölüm. Yoğuna Stockholm'in 360 kilometre kuzeyinde bulunan Dingersjö'deki Statoil benzin istasyonunun önüne arabasını park etti. Güneşli bir günde hoş bir rüzgar esiyor, reklam flamaları çırpınıyordu. Sundsvall Emniyet Müdürlüğü'nden Sonya Rask aradığında Yoğuna ile Disa bir restoranda oturmuş öğle yemeği yiyorlardı. Yoğuna benzinliğin dükkanına girdi, gözleri içine çökmüş bir adam plastik bir kitaplığa kitaplar yerleştiriyordu. Başında Statoil kepi vardı. Yoğuna önce ışıklı panodaki menüye sonra da mekanik bir kızartma makinesinin üzerinde dönüp duran parlak sosislere baktı. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu adam. ''Makkara Keito'' dedi Yoğuna. ''Sumolainen, Makkara Keito'' dedi Ari gülümseyerek. ''Küçükken anneannem yapardı. Dipnot fince sosis çorbası. Çavdar ekmeğiyle mi?'' ''Evet ama maalesef burada yalnızca İsveç yemekleri satıyorum.'' dedi hamburgerleri göstererek. ''Zaten ben bir şey yemeye gelmedim, polisim. Çakmıştım zaten. Daha çocukları gördüğüm gün meslektaşınla telefonda konuştum dedi Ari ekranı işaret ederek. Aradığında ne görmüştün? Binanın arkasında bir kız ile küçük bir oğlan çocuğu. Ekranda mı gördün? Evet, açıkça. Öyle değil ama neler döndüğünü anlamak için gözlerim hep açıktır. Peki aradığın gece polis geldi mi? Yok, sabaha geldi. Bunlar son diye biri. Hiçbir bok görülmediğine karar verdi. Görüntüleri silebileceğime hükmetti. Ama sen silmedin dedi Yuna. Sence? Ben görüntüleri harici bir hard diske yüklediğini düşünüyorum. Ari gülümseyerek deponun hemen yanındaki küçük ofisi işaret etti. İçerideki yataklı kanepe açıktı. Yerde birkaç enerji içeceği kutusu, buzlu cam takılı pencerenin pervazında da bir kefir kutusu duruyordu. Kapaklı bir okul sırasının üzerinde hard diske bağlı taşınabilir bir bilgisayar vardı. Ari metaleyle gıcırdayan ofis koltuğuna oturdu, tarih ve saate göre sıralanmış dosyaları aceleyle göz gezdirdi. Radyoda bir kız ile bir oğlan çocuğu aradığınızı duyduğum günün gecesi gördüm onları dedi ve bir video dosyasına tıkladı. Yuna benekli ekrana doğru eğildi. Dört küçük karede benzin istasyonunun içi ve dışı görülüyordu. Dijital bir saat zamanı gösteriyordu. Gri görüntüler bütünüyle hareketsizdi. Ari tezgahın arkasındaydı. Bazen bir akşam gazetesini karıştırıyor, arada bir de yorgun bir ifadeyle bir şeyler yiyordu. Şu tır 3 saat burada kaldı diye görüntülerden birini işaret etti Ari ama birazdan gidecek. Şoför kabininde karanlık bir figür hareket ediyordu. Görüntüleri büyütebilir misin? Bekle biraz. Tır çalışır çalışmaz karanlık bir ağaç aydınlandı. Ari dış kamera çekiminden birini işaretleyip görüntüyü tüm ekran yaptı. İşte buradalar diye fısıldadı. Tır şimdi başka bir açıdan görülüyordu. Harekete geçmiş, ağır ağır ilerliyordu. Ari ekranın altında bir yeri işaret etti. Benzin istasyonunun arkasında çöp bidonları ile geri dönüşüm kutularının olduğu yere. Gölgeli ve hareketsizdi. Ama birden araba yıkama yerinin siyah cam kapısında bir hareket belirdi. Ardında biri fark ediliyordu. Yolun hemen yanında zayıf biri. Görüntü kumlu, gri dalgalıydı. Yüz seçmek veya başka bir ayrıntı görmek imkansızdı. Ama görülenin insan olduğu kuşkusuzdu, dahası da vardı. Görüntüyü netleştirmek mümkün mü? Bekle, diye fısıldadı Ari. Tır dönüp çıkışa yöneldi. Farların ışığı birden silüetin görüldüğü yerin yanındaki kapıyı aydınlattı. Cam birkaç saniye beyaza büründü ve benzin istasyonunun arkası ışığa gömüldü. Yuna bir an zayıf bir kız ile küçük bir çocuk görebildi. Gözlerini kısarak tıra bakıyorlardı. Sonra her yer karardı. Ari ekranı gösterdi. İki silüet karanlık yola doğru gidiyor, ekranın görüş alanından çıkıyordu.
Gördün mü?
Geri al dedi Yuna. Hangi sekansı görmek istediğini söylemesine gerek yoktu. Birkaç saniye sonra Ari aydınlık bölümü iyice yavaşlattı. Tır sanki hareket etmiyor gibiydi. Ama farların ışıkları sıçrayarak ağaçların üzerlerinden geçiyor, istasyonun ön cephesini aydınlatıyor, camları beyaza boyuyordu. Küçük çocuğun yüzü yere dönüktü ve gölgeliydi. Zayıf kızın ayakları çıplaktı. Sanki iki elinde de naylon torbalar vardı. Kız ağır ağır elini kaldırırken üzerine daha fazla ışık vurdu. Yuna kızın ellerindeki şeyin naylon torba değil, çözülmüş gazlı bez olduğunu fark etti. Parlak ışığın altında ıslak iplerin sarktığı görülüyordu. Vicky Bennett ile Dante Abrahamson'un boğulmadıklarını biliyordu artık. Cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 2:14'tü. Bir şekilde arabadan çıkabilmiş, akıntılı suyun öteki tarafına geçebilmiş, arkasından da güneye doğru 150 kilometre yol almışlardı. Kızın yüzüne saçlarının saçakları sarkıyordu. Koyu gözleri ateş gibiydi, sonra görüntü kararıyordu. Yaşıyorlar diye düşündü Yuna. İkisi de hala hayattalar. 79. bölüm. Yuna odasına girdiğinde Carlos Eliasson sırtı kapıya dönük dikiliyordu. "Otur," dedi tuhaf bir sesle. "Sus, Val'den geliyorum ve..."
"Dur biraz," diye sözünü kesti Eliasson.
Yuna açık kahverengi koltuğa merakla oturdu. Bakışları akvaryum ışığının yansıdığı yazı masasına kaydı, cilalı yüzeyi parlıyordu.
Carlos derin bir nefes aldıktan sonra döndü. Farklı görünüyordu. Sakal tıraş olmamıştı. Dudaklarının üstünde ve çenesinde beyaz kıllar toplanmaya başlamıştı.
Ne diyorsun dedi Eliasson geniş bir gülümsemeyle.
Sakal bırakmışsın dedi Yona.
Top sakal dedi Eliasson mutlu bir ifadeyle. Evet sanırım yakında sıklaşır. Bir daha asla tıraş olmayacağım. Tıraş makinesini çöpe attım.
İyi yapmışsın dedi Yona.
Ama şimdi konu benim sakalım değil dedi Eliasson. Dalgaç ceset bulamamış öyle mi?
Yok bulamadı dedi Yona. Benzinliğin güvenlik kamerasından alınmış çıktığı uzattı.
Cesetlerini bulamadık çünkü... İşte başlıyor diye omurdandı Eliasson kendi kendine.
Nehirde değiller diye sözünü tamamladı Yona.
Bundan emin misin?
Vicky Bennett ile Dante Abrahamson hala hayattalar.
Gunnarsson benzinlikteki görüntülerle ilgili aradı.
Tekrar genel alarm verilsin diye sözünü kesti Yona.
Genel alarm mı? Öyle canımızın istediği gibi alarm düğmesine basamayız. Aç kapı, aç kapı.
Bunların Vicky Bennett ile Dante Abrahamson olduklarından eminim diye çıktığı işaret etti Yona. Araba kazasından saatler sonrasının görüntüsü bu. Çocuklar hayatta. Tekrar genel alarm vermek zorundayız.
Carlos bir bacağını uzattı. İstersen İspanyol çizmesi giydir dedi. Yine de bir kez daha arama kararı çıkartmam.
Şu fotoğrafa bak dedi Yona.
Western Norland polisi bugün benzinliğe gitti dedi Carlos. Çıktığı defalarca katlayarak sert bir kare yaptı. Hard diskin bir kopyasını adli tıbba göndermişler. İki uzman incelemiş. Benzinliğin önündeki kişilerin kimliklerini belirlemenin imkansız olduğuna karar vermişler.
Ama sen bana hak veriyorsun dedi Yona.
Tamam diye başını salladı Eliasson. Diyelim öyle. Kesinlikle haklı olabilirsin. Belki zaman seni doğrulayacak.
Ama polislerin öldüklerine karar verdiği kişiler için arama kararı çıkartarak kendimi gülünç duruma düşüremem.
Ben bu karar alınmadan... Dur bir dakika dur diye sözünü kesti Carlos derin bir nefes aldı. Yona hakkındaki soruşturma dosyası başsavcının masasında şimdi.
Bununla ne ilgi...
Ben senin amirinim. Hakkındaki şikayeti çok ciddiye alıyorum. Sundsvall'deki soruşturmayı senin yürütmediğini bizzat senin ağzından duymak istiyorum.
Soruşturmayı ben yürütmüyorum.
Peki Sundsvall savcısı bu davayı kapatma kararı alırsa gözlemci ne yapar?
Hiçbir şey.
O zaman anlaştık diye gülümsedi Carlos.
Hayır anlaşmadık dedi Yuna ve odadan çıktı.
80. Bölüm
Flora yatağa uzanmış hiç kımıldamadan tavana bakıyordu. Gördüğü düşün etkisinden hala kurtulamamıştı. Kalbi hızla çarpıyordu. Yüzünü saklayan bir kız çocuğu ile küçük bir odaydı düşünde gördükleri. Kız tahta bir merdivenin arkasına saklanıyordu. Tuhaf bir şey vardı bu kızda, tehlikeli bir şey. Üzerinde yalnızca pamuklu bir külot vardı. Minik göğüsleri görünüyordu. Flora'nın kendisine yaklaşmasını beklemiş, sonra başını başka yana çevirmiş, kıkırdayarak ellerini gözlerine kapatmıştı. Bir akşam önce Sundsvall'de işlenen cinayetlerle ilgili haberi okumuştu Flora. Miranda Eriksdotter ile Elizabeth Grimm adında iki kişi öldürülmüştü. Kendisini ziyaret eden hayaleti unutamıyordu. Küçük kızı koridorda görmüştü ama şimdi sanki bir düşmüş gibi geliyordu ona. Kız en fazla 5 yaşında ama düşündeki kız Miranda yaşlarındaydı. Flora hiç kımıldamadan etrafı dinledi. Mobilyalardan, yer döşemelerinden gelen en küçük bir ses kalp atışlarını hızlandırıyordu. Karanlıktan korkan biri kendi evinin efendisi olamazdı. Karanlıktan korkan ayaklarının üzerine basarak yürür, kendi hareketlerinin gardiyanı olurdu. Flora nereye gideceğini bilemiyordu. Saat 8'e çeyrek vardı, ayağa kalktı, kapıya gitti, açıp etrafı dinledi. Henüz kimse uyanmamıştı. Ses çıkarmadan mutfağa geçip Hans Gunnar'ın kahvesini hazırlamaya başladı. Çizik mutfak tezgahının üzerinde sabah güneşi parlıyordu. Kağıt bir kahve süzgeci aldı, kenarlarını kıvırarak kahve makinesinin yuvasına yerleştirdi. Arkasından yapışkan ayak sesleri duydu, irkildi, nefesini tuttu. Döndüğünde yatak odasının kapısında dikilen Eva'yı gördü. Üzerinde yalnızca mavi tişört ve külot vardı.
''Ne oldu?'' diye sordu Eva, Flora'nın yüzünü gördü. ''Ağladın mı?''
Evet, ben bir şey soracaktım. Sanırım bir hayalet gördüm dedi Flora. O kızı sen de gördün mü? Burada küçük bir kız.
Kafayı mı yedin Flora? Eva oturma odasına yöneldi. Flora güçlü kolundan kadını tutarak durdurdu.
Yemin ederim doğru söylüyorum. Bir kızın kafasının arkasına bir taş indirmiş tam şurası.
Bir de yemin ediyorsun diye sertçe sözünü kesti Eva.
Ben yalnızca hayaletler gerçek olamaz mı?
Eva Flora'nın bir kulağına yapıştı ve sertçe sıkarak çekti.
Yalan söylemekten ne zevk alıyorsun bilmiyorum ama zevk alıyorsun işte dedi. Hep böyleydin ve hep böyle kala. Ama gördüm ben.
Sus be diye tısladı Eva ve onun kulağını büktü.
Of!
Ama biz yalanlarına müsamaha etmeyeceğiz diyerek daha sert büktü kulağını.
Yalvarırım bırak kulağımı of!
Eva biraz daha büktükten sonra bıraktı. Flora'nın gözlerinden yaşlar akıyor, ateş gibi yanan kulağını ovuyordu. Eva banyoya girdi, Flora bir süre sonra gidip kahve makinesini çalıştırdı. Ardından odasına döndü, kapıyı kapattı ve lambayı yakıp ağlamak için yatağına oturdu. Ruhlarla iletişim kurduğunu söyleyen medyumların numara yaptıklarını düşünürdü hep.
Hiçbir şey anlayamıyorum diye mırıldandı.
Ya seansları sırasında ruhları gerçekten cezbediyorduysa, belki kendisinin inanmamasının da bir önemi yoktu. Katılımcılarla bir daire oluşturup ruhları çağırdığında belki öteki tarafa bir kapı açıyor, kapıda bekleyenler birden içeri giriyorlardı.
Gerçekten bir hayalet gördüm dedi kendi kendine. Öldürülen kız çocuğunu gördüm. Miranda bana bir şey göstermeye çalıştı.
Bu imkansız değildi, herhalde gerçekten oluyordu. Ölülerin enerjilerinin kaybolmadığını okumuştu. Deli damgası yemeden hayalet gördüğünü söyleyen pek çok insan vardı. Flora düşüncelerini toparladı ve son günlerde yaşadığı şeyleri hatırlamaya çalıştı.
Kız düşümde bana geldi diye düşündü. Onu düşümde gördüm, bunu biliyorum. Ama uyanıkken koridorda da gördüm, gerçekti. Tam karşımda duruyordu. Konuştuğunu duydum, varlığını hissettim.
Flora yatağa uzandı ve gözlerini kapattı. Düşüp başını yere vurduğunda bayılmış olabilirdi. Klozet ile küvet arasında bir kot pantolon vardı.
Korktum, gerilerken düştüm.
İlk seferinde de düş görmüş olabileceğine kanaat getirdi ve içine bir ferahlık çöktü. Yerde baygın yatarken düşünde hayalet görmüştü işte, kesin böyleydi. Gözlerini yumup kendi kendine gülümserken burnuna tuhaf bir koku geldi. Yanık saç kokusu gibi bir şeydi. Doğruldu. Yastığının altında bir şey gördü. Tüyleri diken diken oldu. Yatak lambasını eğerek yastığın ucunu kaldırdı. Beyaz, çarşafın üzerinde büyük, keskin bir taş vardı.
''Neden gözlerini kapıyorsun?'' dedi aydınlık bir ses.
Kız yatak lambasının arkasında gölgede dikiliyordu. Saçları yapışkandı. Kurumuş kandan kararmıştı. Lambanın ışığı Flora'nın gözlerini kamaştırıyordu. Ama kızın gri ince kollarını, ölü derisinin altında paslı bir ağ şebekesi gibi yayılan damarlarını görebiliyordu.
''Sen bana bakamazsın.'' dedi kız sertçe ve lambayı söndürdü.
Oda karanlığa gömüldü ve Flora yataktan düştü. Gözlerinin önünde açık mavi lekeler uçuşuyordu. Lamba yere çarptı, yatak örtüleri hışırdadı, yerden, duvarlardan, tavandan aceleci çıplak ayak sesleri duyuldu. Flora emekleyerek yataktan uzaklaştı, ayağa kalktı, el yordamıyla kapı kolunu buldu ve açıp sendeleyerek koridora çıktı. İçinden yükselen çığlığı engelledi, sessizce inledi. Sakin olmaya çalıştı, hole geçti ve düşmemek için duvara tutundu. Derin derin soluyarak komodinin üzerindeki telefonu aldı ama yere düşürdü. Sonra dizlerinin üzerine çöküp polisi aradı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 258.